Ayrım 28. Süleyman Paşa Sokağı, numara 25. Gerald Mesadiye. Sayfa 273. Güzelliği yakaladım. Galeri Alp sezonu şaşırtıcı bir şekilde açıyor. New York Times sonbahardaki serginin ilanını birinci sayfasında sergilenecek tablolardan birinin resminin üzerine yazdığı bu sözlerle bildiriyordu. Faturası herkesce malum olan bu tablo, üzerindeki çatlaklarla bir Rönesans eseri ya da onun usta bir kopyası olduğu hissini veriyordu. Yaldızlı mavilikteki bir gökyüzü ve başının üzerinde tombul kollarıyla kucak dolusu zambaklar taşıyan meleklerin uçuştuğu Meryem Ana. Yüzünün hizasında elinde tuttuğu termometreye yuvalarından fırlamış gözleri ve kalkık kaşlarıyla hayretle bakan Meryem Ana'nın böyle bir temayla işlenmesi tabloyu kesinlikle geleneksellikten uzaklaştırmıştı. Galeri Alp'teki serginin birkaç önemli parçasından biri olan Yeni Müjde adlı bu tablo büyük efsaneye gölge düşürüyordu. Lexington Caddesi üzerindeki galeri sabah açılır açılmaz önünde 200-300 kişilik kuyruklar oluşuyordu. Genel kanı bunun büyük bir kültür olayı olduğuydu. Yeni Müjde adlı bu tablo serginin açılışından bir akşam önce gala gecesinde davetlilere gösterilmiş ve 1,5 milyon dolara satılmıştı. Bir televizyon kanalı Siegfried'le röportaj yapmış ve acımasız sorular sormasıyla ünlü sunucu onu sanık iskemlesine oturtarak "Bu tablonun halkın din duygularını incittiğini düşünmüyor musunuz? Mr. Alp, amacınız klasik resmi gülünç duruma düşürmek mi?" gibi sorular sorarak Siegfried'i terletmişti. Ama Siegfried halkın vicdanına seslenerek son derece saf ve kurnaz cevaplarla bu saldırıları sağmıştı. Sanat, insanlığın kafasını kurcalayan büyük sembollerin resmedilmesidir. Ve sanıyorum bu semboller her devirde ve o devrin kendine özgü tarzıyla yorumlanır. Sonunda sunucu konuğunun soğukkanlı cevapları karşısında teslim olmuştu. Böylece Siegfried Alp ekranlarının yıldızlarından biri haline gelmişti. Ama bu tablonun yaratıcılıktan çok teknik ustalığa ve kültür donanımına sahip bir sanatçısına verdiği bir sipariş olduğunu saklamıştı. Kısacası bu bir dolaptı. Susu kurum kurum kuruluyordu. Eskiden beş parasız Mısırlılarken kendilerini bekleyen zor ve sıkıcı yaşamı iradesiyle alt etmiş ve bunu Siegfried'e de aşılamıştı. Susu, Windra ismini verdiği oğlunun doğumunu takiben verdiği kavgaları sadece Nadia ve Siegfried'e anlatmıştı. Kayınvalidesinin yeni doğan bebeği ele geçirerek öldürebileceği korkusuyla Paris'teki Amerikan hastanesinde gizlice doğum yapmıştı. Hintli avukatlar mahkemeye sundukları dilekçelerde eğer bu çocuk yanan mihracenin ise çocuğun kan grubunun babasınınkiyle aynı olması gerektiğini ileri sürüyorlardı. Fransız avukatlar çocuğun annesi tarafından yetiştirilmesi ve aile mücevherlerine sahip olabilmesi için mücadele veriyorlardı. Kalankor Sarayı'nda bu sefil küçük Mısırlıyı uygun bir eş olarak seçtikleri için anne Maharani ve kızı birbirlerini yerken Susu onları tuzağa düşürmüş ve muhteşem mücevherlerin üzerine oturmuştu. Windra'nın kız kardeşi Devi'nin sıfır grubundan bir sevgiliyi nasıl bulabildiğimi sormak için İsviçre'ye kadar geldiğine inanabiliyor musun diye sormuştu Susu Siegfried'e. Siegfried de gülerek sahi bunu nasıl yaptın diye sormuştu. Susu bunu ona gizli kalması şartıyla daha sonra anlatmıştı. Belki de gizlice müstakbel Kalankor mihracesinin küçük bir Kıpti hizmetçinin oğlu olmasının tadını çıkarıyordu. Kendi yapıları çerçevesinde aralarında ne cinsellikle, ne servetle, ne de sosyal konumla ilgisi olmayan bir dayanışma sağlamışlardı. Vasat bir kadere mahkum edilmişler ama kaderlerini değiştirmişlerdi. Bazen bunu hatırlamak için sokaklarda dolaşırken ya da en şık yerlerde bir kenara çekilerek birkaç kelime Arapça konuşmanın tadını çıkarıyorlar ve görenlere garip geldiğine şahit oldukları bu duruma kahkahalarla gülüyorlardı. Bir gün Siegfried Susu'ya, "Senin bana sorduğun soruyu şimdi ben sana soruyorum. Peki aşk ne olacak Susu?" diye sormuştu. Susu omzunu silkmiş, "Seks mi demek istiyorsun?" diye sormuştu. "Senin bunu herhangi birinden çok daha iyi bilmen gerekir." Siegfried bunu fazlasıyla biliyordu. Bunun için 68 yaşında hala güzel kalabilen ve evlenme tekliflerini alaycı bir gülümsemeyle reddeden annesine bakması yeterliydi. "Evlenilmek istenen ben değilim, Siegfried Alp'in annesi," diyordu kendisine şaşkınlıkla bakan oğluna. Galanın ertesi günü Madison Caddesi'ndeki 62 numaralı binanın son katına asansörle çıktığında alçı tozu burun deliklerine doldu. Kapısı ardına kadar açık olan dairedeki dekoratör onu görünce birden telaşlandı. "Duvarların zımparalanması bu akşama ya da en geç yarın sabah hazır olur. Artık cilayı sürmeye başlayabiliriz." Siegfried başını salladı. 40 yaşlarında gibi görünen dekoratör aslında 50'sine merdiven dayamıştı. Kulaklarının altından hafifçe görünen izler onun estetik cerrahi, bu olaya şapka çıkarıyordu, harikası olduğunu gösteriyordu. "Bu New York'un en meşhur çatı katı olacak," dedi dekoratör aşırı bir saygıyla. "Belki, ama önemli olan benim beğenmem." Siegfried kendi aykırı görüşlerini kabul ettirmek için kendisine New York'un en pahalı dekoratörlerinden birini seçmişti. "Jay," demişti ona, "ben müşterilerinizin fikirlerinizden dolayı ödedikleri paranın aynısını benim fikirlerimi uygulamanız için size ödüyorum. Belki uygulanması zor ama aslında basit şeyler. Modern fakat ölene dek modası geçmeyecek tarzda ve eşyalardan başka hiçbir şey görünmeyen bir daire istiyorum. Duruma göre çok büyük ya da çok samimi bir ortam olabilsin. Sonuçta oda raylı bölmelerle televizyonu barı gizleyecek şekilde ikiye, üçe ya da daha fazla bölünebilsin. Mr. Alp, bir sanat galerisi sahibi olarak özel koleksiyonunuzdaki tabloların nereye asılacağını söylemenizi rica edecektim." Siegfried gülmüştü. "Tablolar olmayacak Jay, sanattan bıktım. Sadece duvarlarda boş çerçeveler olacak." Bir sessizlik olmuştu. Dekoratör şaşırmış gibiydi. "Şöyle ki, sizden tabloları değiştirebilecek ya da daha doğrusu benim kaprisime göre her dakika değişecek görüntüleri duvarlara yansıtabilecek bir sistem düşünmenizi istiyorum. Kısacası tabloların sigortasını ödemek zorunda kalmayacağım slaytlarını çerçevelere yansıtmak istiyorum." Dekoratör kahkahalarla gülmüştü. Bu Siegfried Alp gerçekten çok komik bir adamdı. Bunu Siegfried'e de söylemişti. "Mr. Alp, siz gerçekte buraya layık bir manastır inşa ediyorsunuz." Bu söz Siegfried'in dikkatini çekmişti. Belki layık bir manastırdı, belki de başka bir şey. "Artık hiçbir yerde oturamıyorsun," dedi Susu akşam yemeğinde. "Jay haklı. Bu yeni daire tam uyunacak bir yer. Acaba senin ruhunu yansıtan ev nerede bulunur?" "Süleyman Paşa sokağı numara 25'te diye cevap verdi Siegfried gülerek. "Tabii, o gençliğinin dairesiydi. Bilmiyorum ikimizden hangisi daha mutlu. Sen gençliğinle ilgili çok mutlu hatıralar saklıyorsun. Bense Arsinoe villasını terk etmekten başka bir şey istemiyordum. Benim böyle bir gençliğim olmadığı için teselliye de ihtiyacım yok." Siegfried hafifçe homurdanarak gülümsedi. "Gençliğim miydi, Mısır mıydı?" dedi ardından. "Orası benim ilk kitaplarımın dinlenme yeriydi. Akşamları Filistin orkestrası ve Gina Bahaur'ı dinlediğim, Bach'ın eserlerinden bölümler çaldığım özel konser salonumdu. Orada ilk aşk rüyalarımı sakladığım ve ilk gözyaşlarımı akıttığım delikanlılık çağımın ilk yatağı vardı. Yazın gece yarısından tam 10 dakika önce laciverde dönüşen gökyüzüne bakardım. Bir daha asla göremeyeceğim bu Afrika laciverdini. Sabahları manolyaların kokularıyla uyanır ve acaba gece boyunca yaşlandım mı diye aynada yüzüme bakmak için banyonun taşları üzerinde yalın ayak yürürdüm. Orada titreyerek gaydan gelecek telefonu beklerdim. Bir gece gırtlağını kesme dersi aldığım büyük kahramanım Ord Wingate'in sokağın karşı tarafındaki Hotel National'in barında olduğunu haber verdiklerinde onu dinlemek için hemen oraya koşmuştum. Yani anlayacağın orada, Süleyman Paşa sokağı numara 25'te yaşamaya başlamıştım. Siegfried bardağının boşaldığını fark etti ve garsondan tekrar Kaliforniya bordosundan getirmesini istedi. Kaliforniya bordosu. "Biz Mısırlılar iki kere sürgünüz. Birincisi gençliğimizden, ikincisi artık olmayan ülkemizden," dedi Susu. 12 Ekim 1969'da yeni galerinin açılışı yapılacaktı. Siegfried, Atlantik'in iki yakasında da modern tablo tüccarlarının krallarından biri haline gelmişti. Özel bir şölenle New York'taki galerilerin açılışına hazırlanırken Susu da elinden gelenin en iyisini yaparak ona yardım ediyordu. Ama Siegfried tedirgindi. Rakiplerinden biri bir ay önce sabaha karşı büyük bir otelin önündeki kaldırımda üzerinde sadece bir külotla ölü olarak bulunmuştu. Yapılan otopsi sonunda kanında aşırı dozda eroin bulunan ve iki genç adamla birlikte şarap partisi düzenlediği sanılan bu kişi otelin 12. katındaki suitinden aşağı düşmüştü. Bu vahim olay Siegfried'i çok korkutmuştu. Sonuçta rakibi Benjamin Tirto damardan alınan uyuşturuculardan nefret ederdi. Bu konu hakkında bir defa konuşmuşlardı. Ender olarak bir ya da iki çekimlik kokainle yetinmiş ve bunu alışkanlık haline getirmemişti. Polis tablo satıcısının birlikte eğlendiği kişileri bulamamıştı. Resepsiyon görevlileri kurbanın yukarıya bir şişe Dom Perignon istediği ve uzun boylu çok iyi giyinmiş yakışıklı iki genç adamın tarifi dışında başka ayrıntı veremiyorlardı. Bu bilgiler de bir işe yaramıyordu. Belli ki Tirto uyuşturucu zerk edilerek pencereden atılmıştı. Ama bazen ispatlanması en zor olan şey aşikar olan şeydi. Polis Siegfried'i de sorgulamaya gelmişti. Bu insanları tanıyor muydu? Tirto'nun öldürülmesine neden olabilecek herhangi bir şey biliyor muydu? Cinayet sebebinin ben olmadığımı size söyleyebilirim. Böylesi bir cinayet uzaktan da yönetilebileceği için o sırada Londra'da olduğumu söylemem sizin için hiçbir şey ifade etmeyecektir. Size böyle bir cinayetin kime yararı olacağını bilmediğimi söylemem de yalan olur. Zira size biraz önce söylediğim gibi New York'taki galerimi kapatmam ya da satarak şehri terk etmem konusunda birçok tehdit aldım. Bunun bir hasım olduğu belli ve benim şüphelerim de sizinkilerle aynı. Mr. Alp demişti polislerden biri. Sizin listedeki ikinci kişi olduğunuzu düşünmemiz için birkaç nedenimiz var. Tesadüfen tanıştığınız kişilere karşı tedbirli olmanızı rica ediyoruz. Tesadüfen tanışılanlar. Demek ki alışkanlıklarını herkes biliyordu. Hatta muhtemelen düşmanları bile. Bu yeterince kötüydü. Zaten bunu saklamak için bir çaba sarf etmemişti ki. Bununla birlikte Siegfried Alp artık genç erkeklere de tablolardan daha fazla inanmıyor, onları sadece eğlenmek için kullanıyordu. Heteroseksüel monogamiyi dayatan kanunlara rağmen hiçbir güç ona homoseksüel poligamiyi yasaklayamıyordu. Bu kayıtsızlığın yerini Susu'ya bile açamadığı soğuk bir öfke alıyordu. Demek onu yok etmek istiyorlardı. Kimdi bunlar? Tahmin edebiliyordu. Tirto öldüğüne göre geriye kalan son rakibi Sakiris and Green'di. Birkaç yıl önce New York'taki galerisini açtığında onların acı alaylarını hatırladı. 12 aydan önce iflas edeceği hususunda onunla iddiaya tutuştuklarında Siegfried dişlerini gıcırdatmamak için kendini zor tutmuştu. Büyük merkez garındaki Oyster Bar'da Susu'nun yanı sıra bir banker ve karısıyla birlikte geçen neşeli akşam yemeğinden sonra 2. ve 3. cadde arasındaki 53. sokakta sürekli takıldığı bara giden Siegfried önce iki salonu dolaştı, sonra da barda oturarak viski soda istedi. Piyanonun yanındaki bir adamı çabucak fark ederek ona gözlerini dikti. İnce uzundu ve esmer değildi. Kırlaşmış saçlarıyla 40 yaşlarına yakındı. İçgüdüsel olarak hemen erkeklere yönelen Siegfried ona doğru giderek selam verdi. Adam ona gülümsedi. "Size bir içki ikram edebilir miyim? Yoksa görevdeyken içmiyor musunuz?" diye sordu Siegfried. Diğeri gülmeye başladı. "Bu kadar kolay mı anlaşılıyorum?" "Yüzün ortasındaki burun gibi. Bu tarz takipler için giyim dersi almalıydınız. Ayakkabılarınız acınacak halde. Size mokasen ya da basketbol ayakkabısı gerekir. Gömleğiniz ise çöpe atılacak gibi. Şu anda iş başındasınız herhalde." Adam güldü ve başını salladı. "Evet Mr. Alp, demek beni tanıyorsunuz. Eğer bana göreviniz hakkında bir kanıt gösterirseniz kendimi çok daha güven içinde hissedeceğim." Adam bir an tereddüt ederek bakışlarını Siegfried'e dikti. Sonunda tabanca cebinden cüzdanını çıkardı ve usulca açıp polis görevlisi kartını ona gösterdi. Siegfried başını salladı. Tirto cinayetine bir polisin karışıp karışmadığı belli değildi. Ama hiçbir şey de kanıtlanamıyordu. "Size ne gerekiyor?" diye sordu. Kesin bir delil diye cevap veren polis bakışını yana kaydırdı. Yüzü aniden ciddileşmişti. Siegfried bara dönüyormuş gibi yaparak ondan uzaklaştı. Ama biraz yürüdükten sonra polisin ilgisini çeken adamı incelemek için dönüp baktı. Kalbi çarpıyordu. 25-26 yaşlarında, uzun boylu, esmer, siyah ipek bir mont, bir gömlek, siyah kadife bir pantolon giymiş, uzun oval bronzlaşmış yüzü, koyu ipeksi gür saçlarına zıtlık oluşturan ışıltılı mavi gözlü yakışıklı bir adam, avlanan ya da avlayan konumundaki birçok müşterinin ilgi odağı olmuştu. Siegfried dirseklerini bara dayadı. Genç adam barın iki salonunu birleştiren kemerin yakınında karşı duvara dayanmıştı. Siegfried her zaman yaptığı gibi önce kayıtsız gibi göründü. Daha sonra bakışlarını genç adama dikti. Genç adam ise bakışlarını ondan ayırmıyordu. Siegfried gülümsedi ve hemen karşılık gördü. Piyanonun yakınındaki polis ona sert bir bakış fırlatmıştı. Siegfried genç adama doğru bardağını kaldırdı. Buna şaşırmış gibi görünen genç adam daha sonra kendisini Siegfried'den ayıran bölmeyi birkaç adımda aşarak onun yanına geldi. ''Ne içersiniz? Sizin gibi bir viski soda. Adı Silvio'ydu ya da öyle olduğunu söylüyordu. Siegfried genç adamı inceliyordu. Siegfried'i pencereye kadar sürükleyerek tutup aşağı atacak kadar yapılıydı. Oysa ortada onun Tirton'un katillerinden biri olduğunu gösteren hiçbir şey yoktu. ''Bir arkadaş daha ister misin?'' diye sordu Silvio. Bu soru üzerine Siegfried'in kuşkuları daha da arttı. ''Neden?'' diye sordu kaşlarını kaldırarak. ''Sen yetmez misin?'' ''Üçlü daha eğlenceli olur.'' dedi genç adam gülümseyerek. Silvio'nun üzüldüğünü gören Siegfried başını salladı. ''Belki bir başka sefer bakarız.'' dedi. Yanındaki genç adamla barı terk ederken polise bir göz kırptı. Otele gidip ilk okşamalar faslına kadar her şey sıradandı. ''Susadım.'' dedi Silvio birdenbire. ''Sen susamadın mı?'' ''Evet, çok susadım.'' Siegfried'in duyuları alarm halindeydi. Suite'in salonundaki mini bardan iki küçük viski ve bir soda almak için gitti. Onları masanın üzerine koydu. İçkileri doldurdu ve daha sonra pencerenin altındaki çantada sanki bir şeyler aramaya dalmış gibi yaptı. Böylece genç adamın pencere camına yansıyan görüntüsünü izliyordu. Silvio'nun cebinden küçük bir şişe çıkararak içindekini bardaklardan birine boşalttığını gördü. Siegfried Frankfurt sosisinden biraz daha büyük olan ve Amerikalıların çok tuttuğu göz yaşartıcı spreyi cebine koydu. Ardından adamın yanına oturmaya gitti. ''Sağlığına!'' dedi Silvio bardağın birini Siegfried'e uzatarak. Siegfried bardaktan ufak bir yudum aldı. ''Senin de sağlığına!'' diye cevap verdi. Birbirlerine gülümsediler. Silvio montunu çıkardı ve dikkatlice koltuğun üzerine koydu. Daha sonra jimnastik salonlarında özenle biçimlendirdiği pürüzsüz vücudu için takdir beklercesine gömleğini çıkardı. ''Güzel hayvan!'' dedi Siegfried elini Silvio'nun omzuna koyarak. Bundan fazlasıyla memnun olmuş gibi görünen Silvio banyonun yerini sordu. Siegfried ona banyo kapısını işaret etti. Silvio oradan ayrılır ayrılmaz bardağının içindekini vazoya boşalttı. Genç adam banyodan çıktığında mini barın önüne çömelmiş olan Siegfried yüksek sesle ağzının kupkuru olduğunu ve susuzluğunun geçmediğini söylüyordu. Kendini beğenmiş bir ifadeyle üzerinde sadece külot olduğu halde onun yanında ayakta duran bir taraftan da cinsel organını okşayan Silvio ''İyi içicisin ha?'' dedi. Siegfried maalesef öyle der gibi başını salladı. Daha sonra oturmak için döndü ve numaradan başını koltuğun arkasına yaslayıp gözlerini kapadı. ''Sanki başıma bir darbe yemiş gibiyim.'' dedi. Silvio biraz bekledi. Siegfried ağzı açık gitgide ağırlaşan bir şekilde nefes alıyordu. Daha önceden onun tepkilerini bir satranç oyuncusu gibi hesaplamış olan Siegfried, o sırada genç adamın onun yanında olduğunu ve ayakta onu incelediğini hissediyordu. Daha sonra Silvio'nun yanından uzaklaştığını, ipek hışırtısından koltuğun üzerine bıraktığı montunda dikkatle bir şeyler aradığını anladı. Kuşkusuz şırınga ile eroin ampulünü arıyordu. Bu insanlarda televizyon dizisi yapan senaristlerdeki kadar bile hayal gücü yoktu. Silvio tekrar onun yanına geldi ve usulca gömleğinin kolunu kıvırarak pazusunun çevresine lastik bir turnike bağladı. Siegfried eroin ampulünün usulca kırıldığını duydu. Kısa bir süre geçti. O sırada Silvia şırıngayı dolduruyordu. Siegfried kolunda onun nefesini hissetti. Tam genç adamın iğneyi damarına saplayacağı sırada Siegfried gözlerini açtı ve bütün bu komedi süresince diğer elinde sakladığı göz yaşartıcı spreyi Silvio'nun yüzüne püskürttü. Kulakları sağır edercesine bağıran Silvio, yarı baygın ve elleri ileriye doğru uzanmış olarak yüzü koyun yere düştü. Siegfried körleşen adamı saçlarından tutarak kaldırdı ve şah damarı üzerine bir darbe indirdi. Bu darbe 20 saniyelik bir hafıza kaybına sebep oluyordu. Daha sonra Silvio'yu iterek ters çevirdi ve boynundan çıkarttığı kravatıyla ellerini arkadan bağladı. Nihayet nefes almak için koşarak kapıyı açtı. Gözlerinden yaşlar akarken koridorda bardaki polisle karşılaştı. Polis burnuna mendil tutarak içeri girdi. Siegfried telefonu alıp 911'i çevirdi ve daha sonra da pencereleri açtı. Dolu şırıngayı, ampulü ve halının üzerinde soluyan yarı çıplak adamı seyreden polis Siegfried'e "Güzel bir vuruş," dedi. Daha sonra kurallara uygun olması için kravatı çözdü ve cebinden çıkardığı kelepçeleyi adamın ellerini bağladı. "Bunu nasıl yaptınız?" diye sordu Siegfried'e. Siegfried göz kırptı. "Güzelliği yakaladım. Dizlerimin üzerine oturttum ve onu acı buldum," diye Fransızca olarak cevap verdi. "Ne dediniz?" diye sordu diğeri şaşkın bir ifadeyle. Büyük Fransız şair Arthur Rimbaud'dan bir dize. Polis başını salladı. Arkadaşlarının gelmesi uzun sürmedi. Onlar da bardakları Siegfried'in içine viskisini boşalttığı vazoyu aldılar. Siegfried geceyi polis merkezinde geçirdi. Polislerin nöbet değişimi sırasında büyük annesinin kölesi Amine'nin "Bodrum'da şeytanı gördüm," diye bağırması Siegfried'in hiç aklından çıkmıyordu. En kısa zamanda bir şişe gül suyu satın almaya karar verdi. Silvio'ya yazık oldu diye düşünüyordu. Gerçekten çok yakışıklıydı. Güzelliğe tapmak gerçekten tehlikeliydi. Ne de olsa Kahire'deki hovardalıkları daha az tehlikeliydi. Tarih 6 Ekim 1969'du. Yeni galerinin açılışına 6 gün vardı. 28. ayrımın sonu. Sayfa 281.